Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Doktor.
Datis Karazian'ın Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? When My Lab Tests Are Normal adlı kitabı.
Hipotiroidi belirtileri sürerken standart kan testleri normal görünen kişiler için yazılmış, işlevsel tıp odaklı bir sağlık rehberidir. Kitabın temel sorusu şudur. Kişi tiroid hormonu kullansa ve laboratuvar sonuçları kabul edilebilir aralıkta olsa bile neden yorgunluk, kilo değişimi, üşüme, kabızlık ya da zihinsel bulanıklık yaşayabilir? Karazian, bu soruya yalnızca hormon değerleri üzerinden değil, Hashimoto tiroiditinin otoimmün yönü, beslenme, bağışıklık sistemi, kan şekeri dengesi ve bağırsak sağlığı üzerinden yaklaşır. Yazarın ana tezi, Hashimoto'nun sadece tiroid bezinin yetersiz çalışması değil, bağışıklık sisteminin tiroide yöneldiği bir süreç olduğudur. Bu nedenle kitap, ilaç tedavisinin yerine geçecek bir metin değil. Belirtilerin ve testlerin daha geniş bir klinik çerçevede değerlendirilmesini savunan bir başvuru kaynağı olarak konumlanır. Özellikle kalıcı belirtileri olan hastalar ve bütüncül değerlendirme arayan sağlık çalışanları için hazırlanmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Hashimoto'yu hormon eksikliği değil, otoimmün bir süreç olarak ele alması. Kitabın ayırt edici çıkış noktası, Hashimoto tiroiditini yalnızca düşük tiroid hormonu üreten bir bez sorunu gibi görmemesidir. Karazian'a göre bu yaklaşım, tiroid hormonu yerine koymanın gerekli olabileceği durumları reddetmez. Ancak altta bağışıklık sisteminin tiroide karşı geliştirdiği saldırıyı gözden kaçırmamak gerektiğini söyler. Bu çerçeve, normal TSH ya da diğer rutin sonuçlara rağmen yakınması devam eden kişilerin neden daha kapsamlı değerlendirmeye ihtiyaç duyabileceğini açıklamak için kullanılır. Kitapta tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorları gibi testlerin Hashimoto şüphesinde taşıdığı önem vurgulanır. Amaç, her yorgunluk veya kilo artışını Hashimoto'ya bağlamak değildir. Daha çok, belirtiler ile yalnızca tek bir laboratuvar sayısı arasında doğrudan ve kesin bir ilişki kurulamayacağını göstermektir. Yazar, otoimmünite tespit edilirse tedavinin tartışma alanının genişlemesi gerektiğini savunur. Bu genişleme, ilaç dozunun hekim tarafından izlenmesinin yanı sıra iltihabı artırabilecek etkenlerin, beslenme alışkanlıklarının ve eşlik eden sağlık sorunlarının incelenmesini içerir. Kitabın bu bölümü standart tedavinin sınırlarını eleştirirken, hastanın kendi kendine tanı koymasına değil, daha bilinçli sorularla klinik görüşmeye katılmasına zemin hazırlar. İkinci olarak, normal testler ile devam eden belirtiler arasındaki boşluğu açıklama çabası, başlıktaki normal laboratuvar sonuçları ifadesi, kitabın pratik problemini tanımlar. Karazian, referans aralığında görünen bir sonucun her kişi için ideal işlevsellik veya tüm belirtilerin açıklaması anlamına gelmeyebileceğini ileri sürer. Bu düşünce, tıpta laboratuvar sonuçlarının öykü, muayene, ilaç kullanımı ve diğer bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerektiği genel ilkesiyle birleşir. Kitap, hipotiroidiye benzeyen şikayetlerin tek bir kaynağı olmayabileceğini hatırlatır. Uyku bozukluğu, beslenme yetersizlikleri, kan şekeri dalgalanmaları, bağırsak sorunları, stres ve başka hastalıklar benzer belirtilere katkıda bulunabilir. Yazar ayrıca Hashimoto dışındaki çeşitli hipotiroidi örüntülerini ve bunların kan testlerinde nasıl ayırt edilmeye çalışıldığını ele alır. Böylece okuyucu, tiroid ilacını artırmanın her zaman mantıklı ya da yeterli yanıt olmadığı fikriyle karşılaşır. Bununla birlikte kitabın işlevsel tıp yorumları güncel klinik kılavuzların yerine geçmez. Özellikle hormon tedavisini değiştirmek, iyot veya takviye kullanmak sadece belirtilere dayanarak karar verilecek işlemler değildir. Kitabın yararı kesin reçeteler sunmasından çok, rutin değerlendirmede hangi soruların eksik kalmış olabileceğini görünür kılmasıdır. Üçüncü olarak, glüten. Bağırsak geçirgenliği ve çevresel tetikleyicilere verdiği merkezi rol, Karazian'ın yaklaşımında glüten. Hashimoto ile ilişkilendirilen başlıca çevresel etkenlerden biridir, kitap. Özellikle glüten duyarlılığı veya çölyak hastalığı bulunan kişilerde bağışıklık yanıtı. Bağırsak bariyeri ve otoimmün tiroid hastalığı arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Bu nedenle yazar, Hashimoto yönetiminde sıkı bir glütensiz beslenmeyi temel adımlardan biri olarak önerir. Ayrıca işlenmiş gıdaların azaltılması, kişiye sorun çıkarabilecek gıdaların değerlendirilmesi ve bağırsak sağlığının ele alınması gibi daha geniş bir beslenme çerçevesi sunar. Buradaki mantık, bağırsak kaynaklı iltihaplanma veya bağışıklık uyarısının bazı kişilerde otoimmün süreci etkileyebileceği varsayımıdır.
Ancak bu bölümün dikkatli okunması gerekir. Glütensiz beslenme, Hashimoto tanısı olan herkes için kanıtlanmış tek tip bir tedavi değildir ve çölyak testi düşünülüyorsa, testten önce glüteni kesmek sonuçları etkileyebilir. Kitabın güçlü yanı, beslenmeyi pasif bir ayrıntı değil, izlenebilir bir değişken olarak ele almasıdır. Sınırı ise, beslenme kısıtlamalarının kişisel tıbbi geçmiş, besin yeterliliği ve sürdürülebilirlik dikkate alınmadan uygulanmasının yarar yerine yük getirebilmesidir. Bu yüzden önerilerin doktor ve diyetisyen desteğiyle kişiselleştirilmesi daha güvenli olur. Dördüncü olarak, kan şekeri. Stres yanıtı ve yaşam tarzın tiroid yakınmalarının eşlikçileri olarak incelemesi. Kitap. Tiroid belirtilerini sadece tiroid bezine indirgememek için kan şekeri düzenini, stresli ilişkili fizyolojik yanıtları ve günlük yaşam alışkanlıklarını ele alır. Karrazyan'a göre sık şeker tüketimi, rafine karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve düzensiz öğünler, enerji düşüşü, yemek sonrası uyku hali, ruh hali dalgalanmaları ve açlık atakları gibi yakınmaları arttırabilir. Bu belirtiler bazen hipotiroidi ile karışabildiği için kan şekeri kontrolü daha geniş bir belirti yönetimi planının parçası olarak görülür. Yazar ayrıca adrenal sağlık kavramını kullanarak uzun süreli stresin toparlanma, uyku ve enerji üzerindeki rolünü tartışır. Modern tıpta adrenal yetmezlik ayrı ve ciddi bir tanıdır. Bu nedenle stresle ilgili her belirtiyi adrenal bozukluk diye yorumlamak doğru değildir. Yine de düzenli uyku, dengeli öğünler, yeterli protein ve lif alımı. Fiziksel aktiviteye uygun bir yaklaşım ve stres azaltma uygulamalarının genel sağlık açısından yararlı olabileceği açıktır. Kitabın burada sunduğu değer, belirtileri tek bir hormon sonucuna bağlamak yerine günlük ritimlerin etkisini düşünmeye çağırmasıdır. Okuyucu için uygulanabilir ders, her müdahalenin etkisini takip etmek, ani ve çok sayıda değişiklik yapmak yerine sağlık ekibiyle ölçülebilir, sürdürülebilir adımlar planlamaktır. Son olarak, TH1 ve TH2 dengesi üzerinden kişiselleştirilmiş bağışıklık müdahalesi önerisi Karrazyan. Kitabında bağışıklık sistemini TK1 ve TK2 olarak adlandırdığı T yardımcı hücre yanıtları üzerinden açıklamaya çalışır. Bu modelde farklı bağışıklık yanıtı örüntülerinin saptanmasının besin öğeleri ve diğer desteklerin seçiminde yol gösterici olabileceğini savunur. Kitap, sitokin profilleri gibi daha ayrıntılı testlerden söz ederek herkes için aynı takviyeyi veya aynı protokolü önermemeyi amaçlar. Bu kişiselleştirme iddiası, eserin işlevsel tıp perspektifinin en belirgin yönlerinden biridir. Aynı zamanda en dikkatli yaklaşılması gereken bölümlerden biridir. TH1, TH2 ayrımı, bağışıklık sistemini öğretmek için yararlı bir sadeleştirme olabilir. Fakat otoimmün hastalıkların klinik yönetimi bu ikili şemadan daha karmaşıktır. Takviyeler, bağışıklık sistemi üzerinde öngörülemeyen etkiler oluşturabilir, ilaçlarla etkileşebilir ve otoimmün hastalığı olan herkes için uygun olmayabilir. Kitap ayrıca D vitamini durumu, oksidatif stres ve kronik enfeksiyon ya da toksik maruziyet olasılıkları gibi etkenleri tartışır. Okur açısından önemli mesaj, bağışıklık sistemini körlemesine güçlendirmeye çalışmak değil, eksiklikleri ve riskleri tıbbi değerlendirme ile belirlemektir. Bu bölüm, hedefli bakım fikrini ilgi çekici biçimde sunar, ancak uygulamada uzman gözetimi ve güncel kanıta dayalı rehberlerle denetlenmelidir. Sonuç olarak, bu kitap, tiroid hormonu kullanmasına rağmen kendini iyi hissetmeyen, Hashimoto olasılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ve randevularında daha doğru sorular sormayı hedefleyen okurlar için en yararlı olabilir. Ayrıca işlevsel tıp yaklaşımını anlamak isteyen hekimler, diyetisyenler ve diğer sağlık çalışanları için de tartışma başlıkları sunar. Okurun kazanacağı temel yarar, tiroid şikayetlerini tek başına TSH sonucuna veya ilaç dozuna indirgememeyi öğrenmesidir. Antikor testleri, beslenme düzeni, uyku, kan şekeri kontrolü, eşlik eden hastalıklar ve ilaçların birlikte ele alınması gerektiği fikri kitabın düşünsel omurgasını oluşturur. Benzer popüler tiroid kitaplarından ayrıldığı nokta, Hashimoto'yu açık biçimde otoimmünite merkezli yorumlaması ve bunu ayrıntılı bir bağışıklık sistemi modeliyle ilişkilendirmesidir. Ayrıca yalnızca genel yaşam tarzı önerileri vermek yerine laboratuvar yorumlama ve farklı hipotiroidi örüntüleri üzerinde durmaya çalışır. Buna karşılık, glutenin rolü, bağırsak geçirgenliği, TH1, TH2 dengesi
ve takviye protokolleri hakkındaki öneriler evrensel, kesin tedavi kuralları olarak kabul edilmemelidir. Kitap 2001 tarihli olduğundan okuyucunun güncel endokrinoloji kılavuzları ve kendi doktorunun değerlendirmesiyle birlikte ilerlemesi önemlidir. En dengeli kullanım biçimi, eseri ilaçları bırakmaya ya da kendi başına tedavi başlatmaya yönelten bir rehber olarak değil, kalıcı belirtilerin olası nedenlerini daha sistemli konuşmayı sağlayan bir kaynak olarak görmektir. Destek olmak isterseniz Dr. Datis Karazyan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.